Ayrım 12.
Sayfa 131. Zavallı kadıncağız, biriktirebildiği birkaç pesetayı belindeki kemere sıkı sıkı yerleştirmişti. Palma del Rio'da iş buluncaya ve kocası, eğer yaşıyorsa dönünceye dek evlatlarını bu azıcık parayla beslemeye çalışacaktı. Savaşçılar, paçavralara bürünmüş, aç susuz ve yabanıl ve acınası bir durumda dönüyorlardı. Koltuk değnekleri, rüzgarda uçuşan boş giysi kolları, boş göz çukurları, Palmalıların bir yerlerde, Madrid önlerinde, Ebre kıyılarında, Moreno dağlarında kendilerinden bir şeyler bıraktıklarını gösteriyordu. Kamyonlarla, yayan ya da Palma'ya dek seyrek uğrayan trenlerle geliyorlardı. O anda İspanya'nın milisinden sağ kalan bu yenik ve yitik insanlar, köylerin kiremitle örtülü damlarını görünce tanımsız bir acıya kapıldılar. İçlerinden çoğu için bu damlar birer serap olacaktı. Jandarma öteki kesimden gelenleri tutukluyordu. Yeni belediye tarafından kaleme alınan rejim düşmanları listesinde adı bulunanlar hemen Kordoba'ya sevk ediliyor ve orada bir askeri yargıcın üstün körü bir soruşturması sonunda bu insanların yazgıları belirleniyordu. Adlarının yanına bir haç işareti konmuş olanlar ölüme mahkum edilmiş demekti. Bunlar hemen o gece Marie Flores hapishanesinin duvarının dibinde kurşuna diziliyorlardı. Ötekilere gelince Franco İspanyası'nın eski hasımlarını cezalandırmak ve eğitmek için açtığı çalışma kamplarında son güçlerini de yitireceklerdi. José Benitez önce şanslı çıktı. Adı jandarmanın listesinde yoktu. İki gün Anka sokağında Sevil evde şenlik yapıldı. Ama bu mutluluk uzun sürmedi. İftira dolu bir ihbar üzerine zavallı adamı çalışma kampına attılar. José Benitez bir daha Palma'ya dönemedi. Birçok aile Benitezlerin geçici mutluluğunu bile tadamadı. Palma'da belediye binasının duvarına asılan ölü listesi uzadıkça siyahlara bürünmüş kadınların sayısı da artıyordu. Bu gene de acıklı bir avunçtu. Onlar hiç değilse belirsizlikten ve çılgın umutlardan kurtulmuşlardı. Kalanlar için umut dolu bekleyiş, aylar, bazen yıllar sürdü ve sonunda sevdikleri kimsenin ölüm haberi ulaştı. Benitezlerin komşusu Anne Horoya bunlardan biriydi. İki yıl boyunca her ay iki jandarma evlerine geldi ve kocasının gizlice dönmüş olup olmadığını denetledi. Her defasında zavallı kadın ancak umutsuz bir omuz silkmeyle yanıt verebildi. Günün birinde kapının önünde bir adam gördü. Frankocu birliklerin Palma önlerine vardıkları gece kilisenin çanlarını çalan marangoz Adolfo Santoflore'ydi. Adam çekingen bir tavırla bir şeyler söyledi ve cebinden bir zar çıkartıp Anna Horea'ya uzattı. İçinde kocasının askerlik belgeleri ve bazı daha kağıtlar, bir de yarım kalmış bir mektup vardı. Şunlar yazılıydı. Sevgili karıcığım, bu sabah sokakta bir kız gördüm. Bizimkine çok benziyordu. Dileniyordu yavrucak. Bir parça ekmekle cebimdeki parayı verdim ve onu kucakladım. Sizler hepiniz gözümde tutuyorsunuz. Her an sizi düşünüyorum. Bu kadardı. Anna'nın kocası mektubu tamamlayacak vakit bulamamıştı. Marangoz 19 Aralık 1936'da Castellón de Plana yakınlarında öldü dedi. 19 Aralık'ta bütün gece birliğine dahil 100 kişi Frankocuların tuttuğu bir manastıra saldırmışlardı. Şafak'ta 95'i ölmüştü ve Juan Horeo bunların arasındaydı. Anna Horeo gibi yaslara bürünen nice İspanyol kadını ölülerini ağlayacak vakit bulamadılar. Savaşın dehşetinden sonra bahtsız ulus İspanya tarihinde işi görülmemiş bir kıtlıkla karşı karşıya kaldı. İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine dünya ile ilişkisi kesilen, borçlarını ödemek için toprağının kıt ürünlerini Almanya ve İtalya'ya veren, üstelik iki yıl kuraklık çeken İspanya kefaretini korkunç bir cezayla, açlıkla ödeyecekti. Bütün kent ve köylerde olduğu gibi Palma del Rio'da da bu yeni trajedi en çok çocukları ve ihtiyarları kırdı. Ama bu karanlık gecede Endülüs'te bir umut ışığı parlıyordu. Perişan bir dünyanın içinde iyilik meleği bir papazın çelimsiz silüeti Palmalı yoksullara rahiplerin birçok haksızlıklarını unutturdu. Bu din adamı Kızıllar tarafından katledilen papazın yerine gönderilmişti ve adı Carlos Sanchez idi. Don Carlos zayıf omuzlarına yüklerin en ağırını almıştı. Palma del Rio sokaklarında köpekler gibi başıboş ve uluyarak dolaşan terk edilmiş çocukları kurtarmaya çalışacaktı. Carlos Sanchez'in anlatısı. Her sabah cübbemin cebine şeker doldururdum. Sonra elime ufak bir çıngırak alır, seyyar satıcılar gibi çala çala Palma sokaklarında dolaşırdım. Çağrımı duyan çocuklar kimi kuşkuyla, kimi ise bir genç boğa taşkınlığıyla gizlendikleri yerlerden çıkarlardı. Onlara şeker dağıtır ve konuşurdum. Sabırla yavaş yavaş güvenlerini kazandım. Bu uzun sürdü, güç oldu. Çokları Kızılların çocuklarıydı. Aileleri onları kilise ve papazlar hakkında öyle kötü şeyler anlatmışlardı ki ilk başta beni görür görmez kaçtılar. anasını babasını yitiren ya da 1936'da kaçarken onları izleyemeyecek kadar küçük çocuklar için terk edilen çocukların durumu özellikle çok güçtü. Sayıları birkaç düzineyi bulan bu yavrucaklar kimin nesi olduklarını, nereden geldiklerini bile bilmiyorlardı. Savaş yıllarında dilenerek, hırsızlık ederek, kırlarda ya da terk edilen evlerde gizlenerek yaşamışlardı. Palma'ya vardığımda durumlarını görünce içim sızladı. Onları sokaklardan, kırlardan kurtarmak, bir yuva, bir çevre vermek, eğitmek gerekiyordu. Ama yapılacak ilk iş onları kendime alıştırmaktı. İşte bu amaçladır ki cebime şeker koyup elime bir çıngırak aldım ve sokaklara çıktım. Savaş sırasında orduda papazdım ve çekilen yoksullukları yakından görmüştüm. Ama hiçbir şey beni çıngırağın sesine gelen çocuklar kadar derinden etkilemedi. Neredeyse vahşi hayvanlardan farkları yoktu. Açlıktan bazılarının bedeni öylesine şekilsiz ve öylesine yara bere içindeydi ki insan kılığından çıkmışlardı. Birkaçının güvenini kazandıktan sonra yetimhanemi kurabileceğim bir bina aramaya koyuldum. Asansiyon Kilisesi'nin yanındaki Harap Santa Clara Manastırı'nı uygun buldum. Burası bir yana Arap surlarıyla çevrili, önünde Genil kıyılarına dekinen, çocukların oynamasına elverişli bir geniş bahçesi bulunan hoş bir yerdi. Kızıllar 1936'da manastırı yakmışlardı. Ama duvar ve tavanları duruyordu. Çocuklardan en büyüklerinin yardımıyla burayı onarmaya koyuldum. Önce yangından zarar görmüş portrelere payanda vurduk, sonra duvarları ve tavanları kireçle badanaladık. Sıra ve masa yapalım diye çocuklar ormandan tahta ve odun getirdiler. Çocukların sayısı öyle çoktu ki koridorlara bile sıralar koymam gerekiyordu. Un buldukça ekmek pişirilirim diye bir fırın uydurdum. Sonra doğru Kordoba valisine başvurdum ve çocuk başına günde 50 santimo verilmesini diledim. Psikopos mutfağa ve okula yardım etsinler diye 5 rahibe gönderdi. İşte böyle başladık. O devirde en güç sorunumuz beslenmeydi. Çocuk başına günde 50 santimo aslında bir fareyi beslemeye yetmezdi. Aç kalma tehlikesiyle karşı karşıyaydık. Besinimizin temeli nohut ve ekmekti. Bunları bulmak da son derece güçtü. Bir avuç un için saatlerce koşuşurdum. Sorumluluğunu yüklendiğim çocukların midelerini bir günlüğüne olsun doldurabilme kaygısıyla uykularım kaçıyordu. Elime biraz para geçti mi hemen kara borsacılara başvururdum. Ama kara borsa bile öylesine bir kıtlık çekiyordu ki azıcık bir şey için çok büyük paralar istiyorlardı. Yemek dolabımız boşaldı mı heybeyi sırtıma vurur, köy köy dolaşıp çocuklarım için yiyecek dilenirdim. Yolda rastladığım değirmenlere girer ve değirmenciden yerleri süpürmeme izin vermesini rica ederdim. Orada bulabildiğim her şeyi çantama atardım. Hasat zamanı geldiğim çiftlik bırakmaz, durmadan kapılarını çalardım. Böylece bazen hasat artıklarını toplamama izin koparırdım. Sonraları torbaları taşımama yardım etmeleri için yanımda 2-3 çocuk götürmeye başladım. Cüzdanımda birkaç pesata toplandı mı bir at arabasına biner, çiftlik çiftlik dolaşırdık. İşte böyle iyi kötü yaşantımızı sürdürüyorduk. Çocuklara sabahları birer fincan sütlü kahve ve içine batıracakları birer parça ekmek verebilmek için yeri göğü birbirine katıyordum. Öğleyin onlara nohut ezmesi ya da varsa unla koyulaştırdığım fasulye çorbası vermeye çalışırdım. Akşamları da kalan yemekle karınlarını doyururlardı. Bir şey kalmamışsa o zaman onlara verebileceğim tek şeyi verir, yani topluca bir dua okuturdum. O kara kışta onları giydirebilmek için Kordoba ve Sevilla tüccarlarından azıcık kumaş ya da kenevir dilenirdim. Bu sadakalar sayesinde rahibeler onlara birer kat elbiseyle birer çift çarık dikerlerdi. Bunları Noel'de dağıtırdık. Bir çocuğun elbisesini bir küçüğüne giydirmek olanaksızdı. Zira Noel'e dek tahta bezi yapılmaktan başka işe yaramayacak biçimde lime lime oluyorlardı. Çocuklarımın sayısı hemen hemen 600'ü bulmuştu. İçlerinde 100'e yakın çocuk anasız babasız olduğu için bizimle kalıyordu. Ötekiler sabah gelip öğleden sonra giderdi. Rahibeler ve ben elimizden geldiğince onlara bir şeyler öğretmeye çalışırdık. Fazla bir şey öğretiyor değildik ama elimizden başka bir şey gelmezdi. Bir gün Kale Anka'da oturan bir kadın beni ziyaret etti. Adı Angela Benitez'di. Kocası hapisteymiş. En ufak kızı Carmela yetimhanemize gelirdi. Öteki çocukları çalışıyorlarmış. O gün Senora Benitez'in yanında somurtkan ve sıska bir oğlan vardı. Don Carlos diye sızlandı. Ne versek yemiyor. Ölecek. Bir şeyler yapın. Zavallı kadın oğlanı yetimhaneye alayım diye yalvarıyordu. İşte ileride El Cordobes diye ünlenecek olan iri gözlü ve sümüklü Manuel Benitez'de böyle tanıştık. Yetimhaneye girer girmez kendini öteki çocuklara sevdirmişti. Kalkma saatinde çocukların onun adını hayranlıkla çağırdığını duyardım. Önümde sıraya giren minik yüzlerin içinde tükenmez sümüğü burnunda muzip gülüşlü bir çocuk hemen göze çarpardı. Bu Manuel'di. O yavrucakların nihayet gülebildiklerini gördükçe Yüce Tanrı'ya şükrederdim. O devirde gülmeleri için fazla fırsat yoktu. Küçük Manuel'in yemek istemeyişinin nedenini anlamakta gecikmedim. Öylesine aç kalmıştı ki midesi küçülmüştü ve azıcık bir şey yedi mi korkunç sancılar çekiyordu. Bu durumda olan yalnız o değildi. Halkımız oldu olası açtı. Ama o yıllarda yaşam tarihimizde görülmemiş derecede güçleşmişti. Anlatabilenler, Don Carlos Sanchez'in sözünü ettiği Los Anos del Hambre, açlık yılları diye anarlar. 1941 yıllarında Endülüs köylerini kırıp geçiren korkunç kıtlığı yaratmak için doğa ve insanlar birlik olmuşlardı sanki. Masmavi bir gökte parlayan yakıcı bir güneş güneydeki toprakları inatla ve acımasızca kurutuyor, ta diplerine dek bir yudum nem bırakmıyordu. Savaş, bölgenin ilkel sulama düzenini yok etmişti. Sıra dağlardaki sellerin doğrudan Guadalquivir'e döküldüğünü ve bir damlasını bile zapt edemediklerini gören köylüler öfkeden çılgına dönüyorlardı. 1936'da Palma ve çevresini ellerine geçirmiş olan Kızıllar, öç alma hırsıyla her yana öyle yıkıcı bir öfkeyle saldırmışlardı ki, o arada büyük mülk sahiplerinin az buçuk modernleştirme girişimleri de yok olmuştu. Traktörler ve biçerdöverler, felaketlerinin kaynağını bunlar olduğunu sananlar tarafından parça parça edilmişti. Bu barbarca yıkıcılıktan kurtulan birkaç parça makine de benzin yokluğu yüzünden kullanılamıyordu. Ne katır ne de büyük bir yük beygiri kalmıştı. Askerleri beslemek için savaş sırasında hepsini kesmişlerdi. İlkel zamanlardaki gibi insan koşulu sabanlar kupkuru toprağa sürüyordu. Ama İspanya'yı kana boğan son savaşın insanları yok ettiği yetmiyormuş gibi bu sindirme ve öç alma saatinde geri kalanlar da dikenli tellerin gerisine atılmışlardı. Öyle ki insan da azdı. Makineden, gübreden ve el emeğinden yoksun kalan Endülüs tarımı büyük mülk sahiplerinden birinin dediği gibi bir orta çağ karanlığına gömülmüştü. Sadece kuraklıklara yüzyıllardan beri alışmış olan zeytin ağaçları meyve vermeye devam ediyordu. Ama jandarmaların denetim altında toplanan zeytinler doğrudan doğruya devlet işletmesi olan fabrikalara gönderiliyordu. Palma del Rio sakinlerine düşen yağ çoğu kez verilmiyordu. Kara borsada zeytinyağı öyle pahalıydı ki kaşıkla satılıyordu. Palma'da bir kaşık yağın fiyatı 2 pesetaydı. Bu ise bir işçinin yarım günlüğüne yakındı. Acımasız bir şaka durumu çok iyi özetlemektedir. Kara borsadan bir pesetalık yağ almak isteyen bir çocuğa satıcının şu yanıtı verdiğini anlatırlar. Ne istiyorsun sen? Giysine yağ lekesi mi? Bir kilo ekmek resmi fiyatından 14 kat pahalıya satılıyordu. Bir kaşık şeker alabilmek için işçinin bir günlük ücretinin tamamını vermesi gerekiyordu. Mal değiş dokuşu pek ilgi görüyordu. Angelita Benitez bir çift kaloşa karşılık 3 litre zeytinyağı verildiğini anımsıyor. Bu feci sıkıntıda Palma halkının sağlayabileceği tek besin ottu. Geceleri sebzeci kadınlar Guadalquivir'in kıyılarına inip otları keser ve kasabanın küçük kapalı çarşısı Plaza de Abatos'ta satarlardı. Bunları kadınlar evlerinde pişirirlerdi. Bazı ayrıcalıklılar o yeşilim tırak yavan suya biraz zeytinyağı, bir köpek ya da keti ayağı katarlardı. Çok geçmeden Endülüs köylerindeki kedi ve köpekler de yok oldu. Ot yiyenler o kadar çoğalmıştı ki bir polis istatistiğine göre 1941 yılında Kordoba'da pazarda ot satan 357 satıcı vardı. Ancak toprak öylesine kuruydu ki ot bile bulunmaz oldu. Eşeklerin ve katırların sevdikleri bir besin olan ve Tangandina diye anılan bir tür yabani karnabahar ve Cardo diye anılan bir tür hindibağ en aranan besinler haline geldi. Kahve diye çekilmiş meşe palamudu, sigara diye de patates bitkisinin kuru yapraklarını ve kabuklarını içiyorlardı. İşte bu küçük İspanyol kenti nice başka kentler gibi ölmemek için böyle çırpınıyordu. Kapıların önünde ve karanlık sokaklarda dolaşan avurtları çökmüş, karınları açlıktan şişmiş, bakışlarıyla merhamet dilenen çocukların işler acısı bir görünümü vardı. Hükümet doktoru besinsizlikten güçlerini yitirmiş bir yeni ihtiyarın durumunu hala unutamamaktadır. Böylesine bitik düşmeleri nedeniyle her türlü hastalığa yatkın olan bünyelerini güçlendirmek için doktor hiçbir olanağa sahip değildi. Ve zaten elinde sadece biraz aspirin, Doginal adlı mikrop kırıcı bir ilaç ve bir avuç morfin vardı. Palma'da hastane yoktu. En yakın hastane Kordoba'daydı ve bu 60 kilometrelik uzaklığı aşabilecek kişiler parmakla gösterilebilecek kadar azdı. Asunción Kilisesi her gün öğlen çanları çalardı. Kentin sokaklarında can çekişen hastaların birinden ötekine durmadan koşmakta olan Don Carlos Sanchez'e rastlamak çok olağandı. 1940-1941 yıllarında kışında ve baharında ölüm oranı en yüksek noktasına vardı. Bu aylar içinde kıtlık öylesine çok kişinin ölümüne neden oldu ki hükümet nüfus memurlarına durumu örtbas etme buyruğu verdi. Bunlar kütüklerdeki ölüm nedeni hanesine açlıktan ölenler için zatürre yazıyorlardı. Angelite Benitez'in anlatısı. Aç kalmadınızsa açlık nedir bilmezsiniz. O günler aklıma geldikçe hala ağlarım. O zamanlar elimizden gelen tek şey ağlamaktı. Gece yatarken ağlardık. Çünkü yiyecek bir şey yoktu. Sabah ağlardık. Çünkü gene yiyecek bir şey yoktu. Midelerimiz sancıdığı için ağlardık. Çünkü elimizden başka bir şey gelmezdi. O yıllarda hepimiz durmadan ağlardık. Yapabileceğimiz tek şey buydu çünkü. Yiyecek hiçbir şey yoktu. Tek lokma bulunmazdı. Adamlar sokaklarda, yolun ortasında düşüp ölürlerdi. Yerde davul gibi şişmiş karınlarıyla kas katı kalırlardı. Hiçbir şey yemedikleri için ölürlerdi. Oysa karınları çok yemişler gibi şişikti. Yaşamımız boyunca çok acı çektik. Ama savaştan sonra çektiğimiz açlık günlerindeki acılar hepsini bastırdı. Babamı eve döndükten sonra tutukladılar ve daha birçok Palmalı gibi Kordoba'ya götürdüler. Aile yükü annemin ve benim omuzlarımda kalmıştı. Biz işe gittiğimizde kardeşlerimize Encarna bakardı. Annem Puebla Nuevo'ya gitmeden önce oturduğumuz Anka Sokağı'nın yanındaki Belen Sokağı'nda bir ev bulmuştu. Kuyusu olmadığı için ötekinden daha ucuzdu. Suyu testiyle ırmaktan taşımak gerekiyordu. Masamızı, sandalyelerimizi ve karyolamızı taşımıştık. Karyolada annemle kardeşim Manuel yatıyordu. Önceki evimizde olduğu gibi burada da bir ocak vardı. Annem bulabildiğimiz şeyleri orada pişirirdi. Aslında herkese besin karnesi verilmişti. Ama bunlarla alınacak bir şey bulunmuyordu. Zenginler her zamanki gibi dilediklerini satın alabiliyorlardı. Ama bizler için hiçbir şey yoktu. Tarlalara gidip ot topluyorduk. Ve hemen hemen her zaman bunları yiyorduk. Annem savaştan önce babamın çalıştığı gibi her gün işe gitmekte, çok çalışmaktaydı. Ne iş olursa olsun kabul ediyordu. Tarlalara gider, iş dilenirdi. Zeytin mevsiminde zeytin toplamaya giderdi. Çamaşır bulursa onu yapardı. Bazı günler ırmak kıyısında çakılların üstünde dizi çökmüş olmak üzere 14 saat durmadan çalışırdı. Gece eve kıpkırmızı ve şişik ellerle döner, dizleri o çakıllar yüzünden kanardı. Annem güzel bir kadındı. Ufak tefek, sevimli, heyecan verici, sevecen bir tazeydi. Sağlam bir bünyesi vardı. Hiç hasta olmazdı. Ama savaştan sonra bize yiyecek bulsun diye kendini yıprattı. O dönemdeki hali gözümün önüne geliyor. Adeta bir deri bir kemikti. Öylesine zayıflamıştı ki kemikleri derisini delmek istermişçesine dikilmekteydi. Saçları iyiden iyiye ağarmıştı. Teni bile kül rengine çalmaya başlamıştı. Açlığın ve acının simgesi haline gelmişti. Sonunda Palma'da iş bulunmaz oldu. Evde otlardan başka yiyecek kalmamıştı. Bunun üzerine annem bizi Palma yakınlarına dedemin bekçi olarak çalıştığı büyük bir malikaneye götürmeye karar verdi. 15 kilometrelik yolu yaya gittik. Küçükler yavaş yürüdüğü için ancak öğleyin oraya varabildik. Burada annem babasının yemeklerini pişirip çamaşırlarını yıkıyordu. Bizler de evin yakınındaki kırlardan ot ve yabani enginar topluyorduk. Annem bunların hepsini bir tencereye dolduruyor, dedemin ocağında pişiriyordu. Yemek saati geldi mi aç kargalar gibi tencerenin üzerine üşüşürdük. Bazen kaşığımızda tencerenin dibini kazıma meselesi yüzünden dövüşürdük. Böyle kavga ettiğimizi gören annemin gözleri dolardı. Bize yiyecek verebilmek için derisini yüzmelerine razıydı. Bir gün daha dedemin evinde otururken annem hastalandı. Sancısı vardı, kımıldayamıyordu. Her zaman için onca güçlü olan kadıncağız o sabah yataktan kalkamadı. Sonunda kalkmaya davrandı ama düştü, bayılmıştı. Dedem onu kendi yatağına yatırdı. Kalkmak için çabaladı mı gerisin geri düşüyordu. Dedem Palma'ya dönmemize karar verdi. Hastayı çiftliğin öküz arabasına koydu. Varımızı yoğumuzu da annemin yanına yerleştirdik. Biz de arabanın peşinden yaya yürüyerek Palma'ya hareket ettik. Bütün yol boyunca rastladığımız insanlar annemi ölü sanarak haç çıkardı. Ertesi gün annemin durumu daha da ağırlaşınca hükümet doktoru Don Rafael'i çağırmaya gittim. O parasız bakıyordu. Ama Palma'da öyle çok hasta vardı ki vakit bulamadı ve annem iyileşmezse ertesi gün geleceğini söyledi. Ertesi gün de gelmedi. 6. gün geldi, annemin durumu iyice ağırlaşmıştı. Öylesine güçten düşmüştü ki kolunu kaldıramıyordu. Neden olduğunu bugün anlıyorum. Bizi yaşatabilmek için gücünün üstünde yorulmuş ve yıpranmıştı. Canı kalmamıştı. Ama ben o zaman yalnızca hasta olduğunu sanıyordum. Don Rafael hastaya uzun uzun baktı ve göğüs geçirdi. Ona bir şeyler sordu, bana bir kağıt uzattı ve belediyeye götürmemi söyledi. Oradaki memur bedava ilaç verdi. İlaç dediği aspirindi. O devirde başka bir ilaç yoktu. Penisilin bilinmiyordu bile. Büyük kentlerde, hatta Madrid'de bile hiçbir şey bulunmuyordu. Ertesi gün annemin durumu daha da ağırlaştı. Don Rafael'e koştum ve onu Kordoba'ya, bir hastaneye yollamasını rica ettim. trene binemeyecek kadar zayıf düştüğünü söyledi. Oraya götürmenin bir başka yolu da can kurtaran sağlamaktı ama bunun için belediyenin izni gerekliydi. Savaştan sonra işler nasıl yürür bilirsiniz. Babam tutuklanmıştı. Belediyedeki adamlar bir tutuklunun karısına neden can kurtaran versinlerdi. O akşam saat 5'e doğru annem büsbütün ağırlaştı. Ateşi vardı ve güç nefes alıyordu. Biz çocukları, teyzelerimiz Carmen ve Antonia karayolanın çevresinde oturmuş ona bakıyorduk. O da çöp ve hastalık kokuyordu. O gece hava çok sıcak oldu. Kilisede bulduğum mumları yaktık ve dua okumaya başladık. Herkes ağlıyordu. Annem ölmekte olduğunu biliyordu. O da azıcık ağladı, çok değil. Çünkü gücü yoktu. Hemen hemen hiç konuşmuyordu. Durmadan çocukların hali ne olacak, ne yapacaklar şimdi diye mırıldanıyordu. Çevresini alan bizlere derin bir kaygıyla bakıyordu. Manuel öyle küçüktü ki kafası karyolaya ancak yetişiyordu. O da ağlıyordu ama annesinin ölmek üzere olduğunu farkında değildi. Annem bana baktı ve yeniden ağlamaya başladı. O anda sancısı olduğunu sanmıyorum ama öylesine bitkindi ki can denen şey kalmamıştı. Annem tükenmişti. Elini ağır ağır uzattı ve elimi tuttu. Onca çalışmış olan bu el tüm gücünü yitirmişti. Tutmasam düşecekti. Ölgün bir sesle Angelita diye fısıldadı. Kardeşlerini sana emanet ediyorum. Anneleri artık sen olacaksın. Birkaç dakika sonra da öldü. Geride bıraktığı tek şey yüzünde donup kalan o yorgun ifadeydi. 36 yaşındaydı. En küçük 3 kardeşimi anneannemin yanına götürdük. Carmen teyzem ve ben annemle kaldık. Cenazeyi hazırlamak gerekiyordu. O yıl annem koyu mavi bir elbise dikilmişti. O rengi pek severdi. 2 hafta sonraki patrona yortusunda giymeyi tasarlamıştı. Tek temiz giysisi bu olduğuna göre onu giydirmemiz gerekiyordu. Her günkü yırtık pırtık siyah giysilerin içinde ölmüştü. Giydirdikten sonra onu yatağa yatırdık. Duvardan tahta hacı aldım ve ellerinin arasına koydum. Komşular sandalye getirdiler. Bütün gece yanında kaldık ve dualar okuduk. Kadınlar onunlaydı. Erkekler ise aşağıda, avluda duruyorlardı. Endülüs'te adet böyledir. Herkes ağlıyor, annemin ne denli iyi bir insan olduğunu anlatıyordu. Onu herkes severdi. Ölüyle sabahlayanlara kahve ya da başka bir şey sunmak adettir. Ama bizim ikram edecek hiçbir şeyimiz yoktu. Yapabildiğimiz tek şey, son geceyi annemle geçirdikleri için onlara teşekkür etmekti. Sabahleyin marangoz tabutu getirdi. Bu, yoksul olup da para veremeyenlere yapılan adi tahtadan bir sandıktı. İçini, annemin patrona gününde pencereye astığı Toledo renkleri işlenmiş masa örtüsüyle döşedim. Sonra cenazeyi tabuta koyduk. Örtünün sarkan kısımlarını annemin üzerine kapadım. Daha sonra onu mezarlığa götürmek üzere dayılarım geldiler. Burada kadınlar mezarlığa gitmezler. Dayılarım tabutu kapattılar. Beraberlerinde getirdikleri eşek koşulu arabaya yüklediler ve annemi mezarlığa götürdüler. O gün öğleden sonra Angelita, Endülüs geleneklerine uyarak evlerini, annesinin 36 yıllık varlığını yitirdiği tek odadan oluşan o yoksulluk yuvasını kireçle badanaladı. Sonra anneannesine gidip kardeşleri Encarna, Pepe, Carmela ve annesinin ölümünden 2 gün önce 5 yaşını dolduran Manuel'i aldı. Carmen teyze Angelita ile gitmiş ve küçükleri birlikte Belen sokağına getirmişlerdi. Sonra o da evine döndü. Çünkü Angelita'nın deyişiyle onun da çoluğu çocuğu vardı. Angelita karanlıkta uzaklaşan teyzesinin ayak seslerini bir süre dinledi. Duyulmaz olunca sokak kapısını kapattı. Annelerinin birkaç saat önce öldüğü yatağın üstünde birbirlerine sokulmuş duran kardeşleri ablalarını bekliyorlardı. Ona umutla karışık bir perişanlıkla bakıyorlardı. Genç kız annesine verdiği sözü anımsadı. 16 yaşındaydı.